Ayrım 18.
Gittiği yerlerde geyik, keçi, kısrak sütü içmiş, ak petekli, çiçek kokulu ballar yemişti. Göçer çadırları, köyler, kasabalar, ulu bedestenli şehirler, dağlar, çöller, evi kadar onun meskeni olmuştu. Çok insan görmüş, çok insanla dost olmuş, çok denkbej dinlemiş, üç büyük denkbejden de sesi duyulup da kendi görünmeyen kuşun meselini dinlemişti. Her dinlediğinde de içi kalaklamış, ben bu kuşun sesini duyacak, ben kuşu göreceğim sözlerini aklından geçirmişti. İbnül Arabi ya da başka bir ermiş, Adem'den bu yana yaşamış ve kıyamet gününe kadar yaşayacak tüm insanların yüzünü görüyor, gözden geçiriyorum demişti. Ben de dünya kurulduğundan bu yana gelmiş, kıyamete kadar gelecek bütün kuşları gördüm. O kuşu da göreceğim. Fakih incelmiş, boyu daha uzun bir görüntü almış, kıvırcık, abanoz sakalı göğsüne inmiş, iri ela gözlerinde mutluluk, hüzün, kırgınlık, umutsuzluk, sevinç, ikircikler içinde, çarığı, sırtındaki sırmalı abası, bacağındaki şalvarı, başındaki ipek poşusu, göreni durdurup baktıracak kadar yakışıklı, dağın doruğundan aşağılara doğru iniyordu. Çıplak yamaçları keven dikenleri almıştı. Dikenlerin boyu bir karışta, bir buçuk karış yüksekliğinde, her diken bir ocak yeri kadar yer kaplıyor. Her diken kümesinde küçücük binlerce pembe, gözleri mavi çiçekler açmış, yamaçlar pes pembe. İnce pembe, ince uçuşan mavi kıvılcımlar, fakir dalmış gitmiş, yumuşak, kadife bir mavi buğda, bastığı yeri görüyor, kevenler ucu bucağı gözükmeyen yamacı sarmış, mavi kıvılcımların üstünde ışık yağmuru. Aşağıdan tek tek çan sesleri duyulunca fakir kendine geldi. Karşısında ak kepeneği keçileriyle kayalığın yanında durmuş çobanı gördü. Selamlaşıp konuşmaya başladılar. Çoban fakirin parmağındaki yüzükten onun bir emiroğlu olduğunu anladı. Buralarda bir kuşun ardında bir emiroğlunun dolaştığını duymuştu. Ona merakla, şaşkınlıkla bakıyordu ya, saygıda da kusur etmiyordu. "Bey," dedi, "bu kayalığın arkasından bir pınar kaynıyor. Git de su iç, ben de sana biraz yiyecek getireyim." Fakir kayanın arkasına gitti, çok susamıştı, suyunu içti, geldi. Az sonra çoban elinde büyük bir tasla gözüktü. Dağarcığından da tandır ekmeği çıkardı. Süt tasıyla ekmeği bir kayanın üstüne koydu. "Buyur beyim," dedi, "ala keçinin, senin için sağdım sütü, şifalıdır, sağ ol." Fakir sütünü içip ekmeğini yiyince belini kayılığa dayadı, gözlerini yumdu, çok yorulmuştu, uyudu. Uyandığında öğlen oluyordu. Çoban gene ona süt sağdı, getirdi. Dağarcığından kurumuş et, ekmek çıkardı. Peyniri de düz taşın üstüne koydu. Yaktığı ateşte çamanı pişirdi. Kurumuş et çok çabuk pişer. Konuşmadan birlikte öğlen yemeklerini yediler. Ellerini pınarda yıkadılar, sularını içtiler, geldiler yerlerine oturdular. Tam bu sırada da fakir gözlerini göğe dikti, başını bir süre öyle tuttu. Yüzünden sevinç taşıyordu. Tepeden tırnağa sevinç olmuş çıkmıştı. Onun sevinci çobana da geçti. Çoban da başını kaldırdı, göğe baktı. "Onlar gideli çok oldu, geldiler ya." Fakir o kadar seviniyordu ki çoban gelenler kim, gidenler kim diye sormadı. Fakir ayağa kalktı, heybesini omuzuna attı çobana. "Sağlıcakla kal," dedi. Gökteki kuşlarıyla birlikte bir sevinç yumağı olmuş yola düştü. Ormana girmesiyle çıkması bir oldu. Karşısında uçsuz bucaksız, çimenli, çiçekli bir ova uzanıyordu. Fakir ovanın ucunda durdu. Ne yana gideceğini düşünüyordu. İkircikliydi, düşünmesi uzun sürdü. Göğe baktı, kuşlar yukarıdan bir kavak boyu önüne indiler, ovanın ortasından aşağı uçtular. Fakir de onları izledi. Ovanın ortasına geldiler, çakmak taşından kırmızı damarlı ak, üç adam boyunda bir kayanın yanında durdular. Kayanın üstüne konan kuşlar biraz bekledikten sonra uçtular. Fakir de arkalarından yürüdü. Bakır kırmızısı küçük kartal gökte kanatlarını germiş, kıpırdamadan süzülüyordu. Önündeki kuşlar da kanatlarını gerdiler, süzülmeye başladılar. Arada sırada kanatlarını oynatıyorlar, sonra gene süzülüyorlardı. Birden uçtular, gözden ıradılar, gittiler. Bir süre sonra da geriye döndüler. Fakir soluna bakınca uzakta bir top ışık buğusu gördü. Işık buğusuna yürüdü. Gittikçe ışık buğusu daha parlıyordu. Kuşlar ondan önce ışık buğusuna ulaştılar. Yükselerek, inerek buğunun üstünde dönmeye başladılar. Fakir buğuya yaklaştıkça buğu siliniyor, ortada bakamayacak kadar parlak bir ışık kalıyordu. Fakir yaklaştı, yaklaştı, ağır ağır ışık parçasının yanına geldi. Gözlerini yummasa kör olacağını sandı. Sandı ya, gözlerini açmadan da edemedi. Bir daha yumdu. Bir süre bekledi, gözlerini açtı. Kör olsa da bu ışık parçasının ne olduğunu anlayacaktı. Dayanamadı, gözlerini örttü ya, karşısındaki ışık parçasının bir kuşun teleği olduğunu anladı. Ellerini gözlerine siper ederek uzandı, teleği çimenlerin üstünden aldı, abasının iç cebine, yüreğinin üstüne koydu. Kuşlar çakmak taşı kayaya döndüler, orada çok durmadan geçtiler, öbür yana uçtular. Uzakta bir ışık buğusu daha gözüktü. Fakir koşarak gitti, buğunun içine daldı, teleği aldı, yüreğinin üstüne koydu. Ovanın öteki ucunda bir buğ daha gördü. Oraya koştu, buğunun içine girdi, buradaki telek daha parlaktı. Onu da aldı, koynuna koydu. Çakmak taşı kayaya döndü, fakir ışıktan bir adam olmuştu. Gün battı, karanlık kavuştu, her yan ışık içindeydi. Fakir sevinçten, coşkudan yorulmuştu. Belini kayaya dayadı, göğe baktı, ak kuş, mavi kuş ışıkların içinde kayıyorlardı. Ağzına bir lokma atmadan, bir avuç su içmeden gözlerini kapadı, uyudu. Kurşun geçirmez bir karanlık vardı. Gökyüzünde de hiçbir yıldız yoktu. Bir yel bile efilemiyor, bir böcek cikilemiyor, bir ot, bir dal bile hışırdamıyor. Fakir taş kesilmiş, uyuyordu. Gece yarısına doğru birden ayağa fırladı. Azıcık kendine gelince başının üstüne dönen ak kuşla mavi kuşun kanat şapırtılarını duydu. Başını kaldırınca kuşları gördü. Kuşların kanatları telaş içindeydi. Ta uzakta da bir ışık geceyi aydınlatıyordu. Fakir ışığa doğru koştu. Işığa yaklaşınca durdu. Korkup gözlerini kapadı. Ya ilerideki ışık iliklerine kadar işledi. Bir süre gözleri kapalı kaldı ya, gözlerini açmadan, başını kuşlara kaldırdıktan sonra açtı. Kuşlar ışığa kesmişlerdi ya, bakabiliyordu. Top ışığa yaklaştı, elini yordamlayarak teleğe uzattı, aldı, heybesine koydu. Koyar koymaz da yanında, ileride bir top ışık daha gördü. Işık karanlığa yukarıda bir kavak boyu uzanmış, geniş bir alana yayılmıştı. Koşarak gitti, oradaki teleği de aldı. Çakmak taşı kayaya döndü, belini taşa dayadı. Bunda bir iş var diye düşündü. Heyecandan, coşkudan bir türlü uyuyamıyordu. Heybenin içine koyduğu kanatların ışığı geceyi doldurmuş, çakmak taşı kayaya bir ulu, yontulmuş elmas parçasına dönüştürmüştü. Yarı uykuda, yarı uyanık dalmışken kulağına bir kuş sesi geldi. Uyandı. Sesi duyar duymaz içine bir sevinç geldi, oturdu. Sevincin esrikliğine kaptırdı kendisini. Kuş bir daha öttü. Mutluluk içine gömüldü. Kuşun üçüncü ötüşünde göklere uçtu. Üstündeki kuşlar da ötmeye başladı. Mutluluk cennetine girdi. Ölümsüzlüğe kavuştu. Bütün bedeni mest oldu. Şimdiye kadar böyle bir mutluluğu, esrikliği, tadı hiç yaşamamıştı. Kendinden geçmiş, başka bir dünyada gözünü açmıştı. Bu ses o kuşun sesiydi. Kuş birkaç kez daha üst üste öttü. O artık kendinde değildi. Şimdiye kadar insanların görmediği, bilmediği tanrısal bir semah tutturdu, dönmeye başladı. Öylesine esriklik, sevinç içinde, hiç yaşanmamış bir cennette yaşıyordu ki, bir ömür boyu dönebilirdi. Seher yerleri esti, gün ışıdı, ışıyacak, gökten bir hışıltı koptu. Fakir daha dönüyordu. Az sonra önüne ışıktan bir kuş kondu. Fakir kuşa bakar bakmaz gözlerini kapadı. Işığın karanlığa taş gibi üstüne çöktü. Kendine geldiğinde gün doğmuş, vakit kuşluğa erişmiş, kuş da uçmuş gitmişti. Fakir yola düştü. Yola düşer düşmez de, stranlar, klamlar söylemeye başladı. Sesi duyulup da kendi gözükmeyen kuşu arama macerasını uzun bir klam yaptı. Her geçtiği köyde, kasabada, şehirde kuşu arama macerasını dile getirdi. Elinde kavalı, sazı yoktu. Buna karşın sesiyle dinleyenleri büyülüyordu. Her gittiği yerde de en iyi kavalın, sazın nerede yapıldığını soruyordu. Yaşlı bir piri fani ona Bağdat'taki ustaları salık verdi. Yaya atlı Bağdat'a yol aldı. Ne kadar yol yürüdü, ne kadar ata bindi farkında olmadı. Bir gün kendini Bağdat'ta buldu. Görkemli bir konuk evine yerleşti. Oradaki konuklarla, Bağdatlılarla tanıştı. Kendi gelmeden ünü çoktan Bağdat'a ulaşmış, yolda onu dinleyenler ona Dengbeje Teyran, Fakije Teyran demişlerdi. Dengbeje Teyran, önce Bağdat'ın en iyi terzisine gitti, kendisine giyitler ısmarladı. Sonra ayakkabı, yelek, çamaşır. Hamama gitti, ardından giyindi, kuşandı, yakışıklı, bakır tenli bir kişiydi ya, giyinip kuşanıp çarşıya çıkınca görenler ondan gözlerini alamıyorlardı. Önce kaval ustasının evini buldu. Usta onu iyi karşıladı. İyi döşenmiş, güzel bir odaya buyuretti. Benim adım Fakije Teyran. Adınla bin yaşa. Kavalcı, ak sakallı, nur yüzlü, güleç bir kişiydi. Benim bir adım daha var, bir de Dengbeje Teyran diyorlar bana. Fakije Teyran da diyenler var. Adınla bin yaşa. Sen gelmeden adın geldi Bağdat'a. Sesini duyulup da kendi gözükmeyen kuşu gördükten sonra Dengbeje'ye erişen sen değil misin? Fakinin yanakları kızardı, bir söze varmadı. Uzun uzun konuştular. Faki ona maceralarını tekmilini anlattı. Bir kavalla bir saz mı gerek sana? Bele pirim. Bu ocak kavalcılar ocağıdır. Çok kaval yapılmaz bu ocakta. Yılda yalnız 7 kaval yapılır. Bu ocak, ocak olduğundan bu yana bu böyledir. Böyleydi. Mezopotamya'nın bütün büyük Dengbejleri yıllarca sırada bekleyerek kavallarını pirin ocağından alırlardı. Bu yüzyıllardan bu yana böyleydi. Babadan oğula bugünlere kadar gelmişti. Elimde hiç kaval yok Fakije Teyran. Bekleyeceksin. Ne kadar pirim? 3 yıl. Ben 3 yıl nasıl beklerim pirim? Kaval çalmadan, klam, strand söylemeden nasıl durulur? Nasıl yaşarım pirim? Pir, sakalını eline aldı, başını önüne eğdi, düşündü. Uzun bir sessizlik sürdü gitti. Gülerek başını kaldırdı. Şimdi seni deneyeceğim. Bizde bir kaval var. Ne zamandan kaldığı bilinmiyor. Sen de 200, ben deyim 300, 500 yıl. Yaşı belli değil. Ya çürümeyen bir ağaçtan yapılmış ya da afsunlanmış. Şimdiye kadar bu kavalı gereğince çalabilen çok az Dengbej Bilurvan çıkmıştır. Çalabilen kavalı alıyor. Ölürken de kavalın ocağa geri verilmesini vasiyet ediyorlardı. Şimdiye kadar vasiyet hep yerine getirilmiştir ki kaval burada, ocaktadır. Pir kalktı. Sen otur burada dedi. Ben hemen gelirim. Aradan epey bir süre geçtikten sonra elinde bir kavalla döndü. Fakih kavalın kabına baktı. Ne işlenmişti ne de parlıyordu. Pir kavalı kabından çıkardı. Kaval da sıradan, gösterişsiz bir kavaldı. Fakije uzattı. Al bakalım dedi. Bir de sen dene. Allah yardımcın olsun. O kuş sana Dengbejli'yi ihsan buyurduğu gibi kaval çalmayı da ihsan etmiştir. Fakih kavalı eline aldı. Bir sağına, soluna, altına, üstüne, bir deliklerine baktı. Bir şeye benzetemedi. Çobanların kavalları bile bundan daha gösterişliydi. Bunu nasıl çalacaktı? Elleri titriyordu. Pir onu ikircikli görünce, ''Çal Fakih, çal oğlum!'' dedi. Pir'in sesi bir buyruktu. Fakih kavalı titreyen dudaklarına götürdü, çalmaya başladı. Kavaldan öyle sesler çıkıyordu ki, Fakih kendinden geçti. Bu kaval kendini bildi bileli mi çalıyordu yoksa, kaval kendiliğinden mi ötüyordu, bilemiyordu. Çaldıkça sesler güzelleşiyordu. Sonunda öyle bir hal oldu ki Fakih kuşu gördüğü anda olduğu gibi cennetlerde uçmaya başladı. Fakih kaval elinden bırakamadı. Çalmasını sürdürdü. Kendisi ortadan silinmiş, ortada yalnız kavaldan çıkan sesler kalmıştı. Pir sonunda, ''Dur oğlum Fakih'' dedi. ''Daha çok dayanacağım. Yüreğimi kökünden söktün, aldın götürdün. Bu kavalı yapıldı yapılalı kimse senin gibi çalamamıştır. Kaval senin. Haydi gidelim de sana bir saz bulalım. Sazcı dükkanına gittiler. Orada bir saz beğendiler. Pirin evine döndüler. Pir onu bırakmayıp 3 gün konukladı. Fakir de ona 3 gün 3 gece kaval çaldı. Ayrılırlarken pir, ''Oğlum Fakir, şu son günlerimi sen cennete dönüştürdün. Allah senden 1000 kez razı olsun. Sen zaten cennette yaşıyordun pirim. Allah senden razı olsun.'' Fakije Teyran şehirde birkaç gün daha kaldı. Dayanıklı bir at buldu, aldı, yollara düştü. Bütün Mezopotamya'yı, o köy senin, bu kasaba, bu şehir, bu Bedevi kabilesi, bu Kürt, Türkmen aşireti, bu koçer çadırları, bu emir otağları benim, her yerde kuşlar üstüne kılamlar, sıranlar söyleyerek Botan emirlerinin sarayına kadar geldi. Emir onu iyi karşıladı, tahtının yanına oturttu. ''Seni duydum.'' dedi. ''Diyorlar ki sen Denkbeji Teyran olmuşsun. Ünün 7 iklim 4 köşeyi tutmuş. O kuşu gördükten sonra mı Denkbejlik mertebesine eriştin? Diyorlar ki bu dünyaya senin gibi kaval çalan gelmemiş. Diyorlar ki söylediğin bütün klamlar, sıranlar, kuşlar üstüneymiş.'' ''Bel emirim.'' dedi Fakir Jeteryan. ''Saygılı.'' Emir, ayaktaki adamlarından birine buyurdu. ''Denkbeje Teyran'ı al götür hamama, sonra en güzel çamaşırlar, giyitler verin ona. Bir de ağır konukların has odasını gösterin. Yemek yedirin, sonra da uyusun.'' Fakir'e gülümseyerek döndü. ''Bu gece Cizre'nin bütün bilginlerini, şairlerini, ileri gelenlerini saraya çağıracağım. İyi dinlen. Başım üstüne emirim. Babandan bir haberin var mı?'' ''Yıllardır yok. Allah izin verirse buradan ona gideceğim.'' Ayaktaydı. Emir'in önünde el kavuşturmuş, boyun bükmüş bekliyordu. ''Kim bilir baban senin ermişlik, Denkbejlik mertebesine ulaştığını duyunca ne kadar sevinmiştir.'' Emir ayağa kalktı, tahtından indi, kuşlar ermişinin koluna girdi, büyük salonun kapısına kadar uğurladı. Akşamüstü Cizre'de bulunan Arap şeyhleri, Kürt beyleri, Süryani papazları, bilginler, Denkbejler, ağalar yavaş yavaş geldiler, duvarların dibine serilmiş döşeklere oturup bellerini yastıklara verdiler. Salon dolunca Emir Fakih'e birlikte içeri girdi. Emir tahtına oturmadı. Tahtının altındaki döşeğe geçti. Fakih'i de yanına aldı. Hoşbeşten sonra, ''Bu yanımdaki delikanlı, kuşların ermişi, kuşların Denkbeji, Emir Fakih Teyran'dır. Halk ona Denkbeje Teyran diyor. Hepiniz adını, namını duymuşsunuzdur. Babası benim dostumdur.'' Herkes Fakije Teyran'a bakıyordu. Fakije Teyran'ın parmağındaki emirlik yüzüğünü de gözlerden kaçmıyordu. Fakih kavalını kabından çıkardı. Kimsenin gözü bu kavalı tutmadı. En fıkara çobanın kavalı bile bu ağaç parçasından daha güzeldi. Fakih kavalı dudaklarına götürdü, sağ eliyle baştan başa ağaç parçasını sıvazladı, gözlerini yumdu, çalmaya başladı. Aradan saatler geçti. Kimse kıpırdamıyor, gözlerini kavala, fakije, fakinin ince uzun parmaklarına dikmişler, bakıyorlardı. Kavalını yanına koyan Denkbeş, şimdiye kadar hiç işitilmemiş bir destana başladı. Herkes bu destanı, Fakir'in yarattığını anladı. Denkbej'in sesi de duyulmadık bir sesti, yürek eriten. Gün atıncaya kadar Fakir çaldı, söyledi. Karşısındakiler sanki bir tek insan olmuştu. Pencereden Denkbej'in üstüne bir top ışık düştü. Fakir ışıltılar içinde kaldı. Kavalını yanına bıraktı, sazını eline aldı. Duyulmadık havalar çaldıktan sonra sazı da kavalın yanına uzattı. Hiç kimseden bir tek ses çıkmadı. Akşamdan bu yana emir de içinde kimse soluk bile alamamıştı. Emire Botan Denkbeji birkaç ay bırakmadı. Onu saraya konuk edilen sultanların, şahların, emirlerin odalarında konukladı. Bu birkaç ay içinde bir kez olsun Denkbeje Teyran yanındayken tahtına oturmadı. Fakir gidinceye kadar saray doldu doldu boşaldı. Fakir de kaldığı sürece bir kez söylediği destanı türküyü bir daha yinelemedi. Destanlar, türküler, sesler yüreğinden bir çağlayan gibi akıyordu. Söylediklerinin hepsi de kuşlar üstüneydi. Fakih Botan emirinin sarayından doğru babasının sarayına gitti. O kente girince ortalık allak bullak oldu. Yer yerinden oynadı. Babası, anası neredeyse sevinçlerinden oynatacaklardı. Şehir 3 gün 3 gece bayram etti. Botan emirinin 3 gün önce bir ulak mektup getirdi. Senden çok iyi söz ediyordu. Senin için o bir ermiş, o kuşların ölümsüz ermişi diyordu. Bütün şehir ayakta, 3 gündür seni bekliyorduk. Mektup burada, al oku. Babası mektubu Fakih'e verdi. Fakih babasının sarayında 1 aydan çok kaldı. Bu sürede saray 7'den 70'e doldu doldu boşaldı. Fakih onlara kaval çaldı, saz çaldı, kuşlar üstüne destanlar, stranlar söyledi. Kentliler, Botan emirinin dediği gibi dediler, Fakih'in sesi kavalından, kavalı sesinden güzel. Fakih bütün kenti mutlu etmişti. Bir emir oğlu nasıl denkbej olur demek akıllarından bile geçmemişti. Genç, yakışıklı, yüzü bakır renkli denkbej, ayrılırken halk onu kentin dışına kadar yas içinde sessizce uğurladı. Altında sırma işleme, Türkmen eğerli bir küheylan, kemerinde avuç avuç altın, kavalı beline sokulu, sarı omuzuna asılı denkbej yola revan oldu. Baba ocağından uzaklaştıktan sonra atının başını çekti, bir süre nereye gideceğini düşündü. Mezopotamya aklından çıkmıyordu. Van dağlarından hiçbir yerde durmadan çöle indi. Çölde ne kadar köy, ne kadar şehir, ne kadar bedevi obası varsa hepsinde konakladı. Her gittiği yerde ne kadar denkbej olarak karşılandıysa bir de ermiş, kuşların ermişi olarak da karşılandı. Nereye gitse çölde bedeviler, dağlarda ovalarda koçerler, onun adını duymuşlar, onun destanlarını, şiirlerini biliyorlar, onun kuşların ermişi diyorlardı. Ünü bütün Mezopotamya'yı kısa bir sürede tutmuş, Süleymaniye, Bağdat, Basra, Halep, Şam konuk odalarında, hanlarda, kent pazarlarında, düğün bayramlarda denkbejler, onun kuşlar üstüne çıkardığı destanları, stranları, türküleri, ağıtları söylüyorlar, kavallarında onun yarattığı havaları çalıyorlardı. Mezopotamya'dan Fakih Anadolu'ya geçti. Ne altında atı, ne kemerinde altınları, ne çizmeleri, ne de giyitleri kalmış. Fakije Teyran, derviş donuna girmişti. Bu kılıkta daha saygı, sevgi, daha dostluk görünüyor, daha candan karşılanıyordu. Onu görenin, sesini duyanın içi sevgiyle, sevinçle, aşkla doluyordu. Onu tanıyan, onu dinleyen insanların çoğu, dünyaya kuşların ermişi kadar sevilen, sayılan kimse gelmemiştir diyorlardı. O da çok sevildiğini, sayıldığını elbette biliyordu ya, buna çok da aldırmıyor, duyumsamıyordu bile. Görmediği bir kuşu görmek, bir kuş üstüne bir türkü daha söylemek onu sevince boğuyordu. Bu onun işiydi ve o yalnız beyalnız kuşların denkbejiydi. Böylece bütün İran'ı, Turan'ı, Arabistan'ı, Kürdistan'ı bir daha dolaştı, yaşı kemale erince Bağdat'ın yolunu tuttu, günler sonra Bağdat'a, Kavalcı Ocağı'na ulaştı. Kavalcı Ocağı'nın genç ustaları onu her yerden, baba ocağından bile coşkulu bir sevgiyle karşıladılar. Onuruna şölenler düzenleyip onu günlerce konukladılar. Fakije Teyran onlardan ayrılırken belinden kavalı çıkardı, ''Buyurun evlatlar'' dedi. İşte emanetiniz, sağ selamet getirdim. Kavalcı ocağının postnişini, sağ ol sultanım, yalnız bu böyle olmaz, ya nasıl olur? Sen bu kavalı bize teslim etmeden 3 gün 3 gece kaval çalacaksın, ondan sonra da ocaktan desturunu isteyecek, yeni kavalını beline sokup gideceksin. Yeni kaval uzun yıllardır seni bekliyor. Fakije Teyran, çarıklarını, sırmalı abasını çıkardı, sedire bağdaş kurdu, oturdu, kavalını belinden aldı, dudaklarına götürdü ve 3 gün 3 gece çaldı. Bağdat'ın terziler piri, İdris Nebi soyundan gelen en iyi terzisinde kendisine giyitler diktirdi. Soylu atlar yetiştiren bir haradan bir küheylan beğendi. Giyindi, kuşandı, şen kalasın Bağdat şehri diyerek atını Cizre'ye sürdü. Günler sonra Cizre'ye geldi, doğruca Bırca Belek Sarayı'na gitti. Emir ölmüş, yerine oğlu geçmişti. Yeni emir onu sarayın bahçe kapısına karşıladı. Elini öpüp koluna girdi. Odasına götürdü. Tahtının yanına oturtup kendi de yanına geçti. İksirler, şerbetler geldi, içtiler. Cizre kenti fakirin geldiğini duymuş, kentin halkı kadın, erkek, genç, yaşlı sarayın yöresini almışlar, has bahçeye ağzına kadar doldurmuşlardı. Şehrin ileri gelenleri, pirleri, şehleri emirin odasına doldurdular. Her gelen uzun ak sakallı, bakır renkli yüzü daha da bakırlaşmış fakirin elini öpüyor, kumaşı ipekten renk renk sedirlerin üstüne yan yana önemlerine göre oturuyorlardı. Konuklar sarayda gece yarıya kadar kaldılar. Ne kimse fakiye söyle, ne de çal dedi, ne de fakir öyle bir tavır takındı. Sabahleyin fakir erkenden uyandı, yıkandı, emirin odasına geçti. Genç emir onu ayakta bekliyordu. Yer sofrasına kahvaltıya oturdular. Sofrada kuş sütü eksikti. Emir fakirin koluna girdi, has bahçeye indiler. At hazırdı. Atın terkisindeki ipek halı heybenin iki gözü de doluydu. Emir, sana layık değil ya bu armağanlar, çam sakızı çoban armağanı, dedi. Sana hiçbir şey layık değil pirim. Estağfurullah, dedi fakir sıkılarak. Fakirin atını binek taşına çektiler. Fakir atına binerken emir üzengiyi tuttu. Fakir ayağını üzengiden çekti. Olmaz mirim, dedi. Bu kadarı da olmaz. Bir emir hiçbir zaman kimsenin üzengisini tutamaz. Bunu kabul edemem. Emir, mirim, fakije teyran, kerem ke, elini üzengiden çekmemişti. Senin atının üzengisini şahlar, padişahlar da tutsalar, onun için erişilmez onur olur. Kerem ke pirim. Fakir inat etmiş, ata binmiyor, emir de elini üzengiden çekmiyordu. Tartışma uzun sürdü. Sarayın beyleri, şeyhleri, kentin ileri gelenleri fakiyi uğurlamaya gelmişler, yörelerinde durmuşlar, sessizce olanı bitene bakıyorlardı. Sonunda fakir dayanamadı. Uzun ömürlü olasın, dedi, ata bindi, sürdü. Emir arkasındakilerle birlikte fakiyi Cizre kentin dışına kadar uğurladı. Geriye döndü, baktı ki bütün kent halkı arkasında. Fakir kısa bir sürede Van'a geldi. Göl gökyüzü gibi maviydi. Kıpırtısızdı, duruyordu. Bir çeşmenin başında atından indi, atı suladı, çimenliği örtledi, kendi de geldi suyun yanına oturdu. Yiyecek çıkınını açtı, karnını doyurdu. Ağzı yukarı çimenlerin üstüne yattı. Gökyüzüne baktı. Gökyüzü uzaklaştıkça uzaklaştı. Uzunca bir zaman böyle kaldıktan sonra kalktı, atına bindi, kente sürdü. Van surlarının kapısında durdu, içeriden çekiş sesleri geliyordu. Kente girmeyi içi bir çekti ki, evine bir an önce ulaşmak istiyordu. Kendini yendi, kulaklarında çekiş sesleri, çekiş sesleri, bakırcılar, kuyumcular, demirciler çarşılarından geliyor, sesler onu şehre çekiyordu. Atını doldurdu, sesler kesildi, gerilerde kaldı. Müküs'e kadar gece gündüz durmadan at sürdü. Kentin kapısına geldiğinde ikindi oluyordu. At köpük içindeydi. Bir süre kapıda durdu, döndü, bir koyağa sürdü, geceyi koyakta bekledi. Karanlık kavuşunca şehre girdi. Öylesine heyecanlanmıştı ki yüreği küt küt atıyordu. Sarayın kapısında bir türlü atından inemiyordu. Daha çok dayanamadığı atın üstünden yere kendiliğinden sağılıverdi. Yöresini bir sürü adam sardı. Kim olduğunu, ne istediğini sordular. Emire haber verin, ben geldim, dedi. Ses o kadar buyurgandı ki, birkaç adam emire koştu. Bir konuk geldi, aşağıda seni bekliyor, dediler. Alın getirin buraya. Aşağıda atı elinde bekliyor. Emir kapıya kadar gelip de yukarı çıkmak istemeyen bir emiri ayağına çağıran kişi kimdir ki diye merak etti. Merdivene yöneldi. Basamakları atlayarak arkasında eli çıralı adamlarıyla hızla bahçeye indi. Elinde küheylan, atının dizgini, ak sakalı göğsüne inmiş adamı gördü. Aklından bu kim ola ki geçti. Yaklaştı, elini ak sakalının omuzuna koydu. Buyur Tanrı konuğu, diye çağırdı. Emir önde, fakir arkada merdivenleri çıkarlarken, merdivenin başında durmuş, gözlerini fakirden ayıramayan, iki büklüm yaşlı kadın titremeye başladı. Fakir onun önünden geçerken durdu. uzun uzun yüzüne baktı. Bir çığlık kopararak ona sarıldı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, sarayda kim varsa onların yörelerini aldılar. Kadın hıçkırarak ağlıyordu. Emir, anasını konuktan ayırmaya çalışırken, "Ne oluyor ana, ne oluyor, kim bu?" diye soruyordu şaşkın şaşkın. "Faki bu, Fakije Teyran bu," diyebildi ana duyulur duyulmaz bir sesle. Emir'in anasının omuzundaki elleri çözüldü, yanlara düştü. Emir donmuş kalmış, yerinden kıpırdayamıyordu. Fakiye sarılmış olan ana, ağız söyler gibi ağlayarak ığralıyor. Bir şeyler söylüyordu ya, anlaşılmıyordu. Emir'in yüzü sapsarı kesilmişti. Hatun arkasında duruyordu. Emir'i tuttu salladı. "Kendine gel," dedi. "Sen şimdi sevincinden göklere uçmalısın. Kekete Hatiye." Emir'in gözleri yaş içindeydi. Anasını Fakir'den kopardı. Eğildi. Ağabeyinin 3 kez elini öptü. Koluna girdi. Sedire götürdü. Anasını da yanına oturttu. Ana başını oğlunun omuzuna koydu. Gözlerini yumdu. Sarayda kim varsa teker teker geldiler, Fakir'in elini öptüler. Emir ayakta durmuş kalmış, Fakir'in otur demesini bekliyor. Fakir ise anasının başını göğsüne almış, saçlarını okşuyordu. Dalmış gitmişti. Neden sonra Fakir su istemek için anasının yüzünden başını kaldırınca ayaktaki Emir'i gördü, eliyle yanından yer gösterdi. Emir Fakir'in yanına, İki elini dizlerinin üstüne koyup oturdu. Yatsıya kadar konuşmadan öylece kaldılar. Emir hayran, gözlerini ağabeyinin yüzünden ayıramıyordu. Ezan okunurken bir genç kız leğenle ibrik getirdi. Önce ana, sonra Fakih, ardından da Emir abdest aldılar. Yan yana serilen ipek halı seccadelerin üstünde namaz kıldılar. Gece yarısına kadar konuştular. Kimsenin uykusu gelmiyordu. Ana ayağa kalktı, tıpkı çocukluklarındaki gibi, "Haydin çocuklar yatağa," dedi. İlkin Fakir ayağa fırladı, ayakta bekledi. Sonra Emir toparlanabildi, kalktı, gitti, Fakir'in yanında durdu. Ana önlerine düştü, bir odanın kapısı önüne geldiler. "Burası senin odan, değil miydi Fakir?" diye sordu ana. Kapıyı açtı, Fakir içeriye girerken anasının elini öptü, Miri de kucakladı. Odada uzun, kalın bir mum yanıyor, ortalık sakız kokuyordu. Fakir soyundu, yer yatağının üstünde gecelik fistan, işlemeli takke duruyordu. Giyindi, yatağa girdi. İşlemeli takkeyi başına geçirdi. Başını yastığa koydu ama uyuyamadı. Çocukluğunu, saraydan kimselere gözükmeden kaçıp karşıdaki yamaçtan keklik palazlarını yakalamasını, özenerek bezenerek kafesler yapışını, ilk ata binişini, atı koyaklara, dağlara sürüşünü anımsamak, düşünmek istiyordu ya, elinden gelmiyordu. Mezopotamya çölü gözlerinin önünden gitmiyor, çölün hiçbir yerde görünmemiş renk renk parlak kuşları başının üstünde, yakın ve uzak göklerde dönüyordu. Kuşlar, renkler, insan yüzleri, kelebek kümeleri ve ovalar, gökyüzünü almış kuş sürüleri, ovalarca açmış turuncu, mavi, sarı, kırmızı çiçekler, kuş sesleri, orman uğultuları birbirine karışmış, kafasının içinde yoğun bir aydınlıkta dönüyorlardı. Nasıl uyuduğunu bilemedi. Sabah erkenden uyandı, hamama gitti, yıkandı, anasının başucuna koyduğu sakız kokan çamaşırını giydi. Yeni giyitlerini anası heybeden çıkarmıştı, ona yakıştı. Sedire oturduktan biraz sonra, güzel, içini hoplatan bir fincanda ortalığa kokuları boğan şerbet getirdi bir genç kız. Fakir daha şerbetini bitirmeden ana önde, Emir arkada, sarayın öteki ucunda gözüktüler. Onlar yaklaşınca Fakir şerbetini mavi sedefli sehpaya koydu. Vardı, anasının elini öptü, Emir'i de kucakladı. Anasını elinden tuttu, sedire oturttu, kendisi de yanına oturdu. Emir de geldi. Fakir'in önünde diz çöktü, cebinden işlenmiş, üstü elmas, yakut kapmalı bir altın kutu çıkardı, Fakir'e uzattı. Fakir kutuyu biraz şaşırmış, aldı, baktı, şaşkınlığı Emir'in gözünden kaçmadı. "Emirlik mührü, emirlik damgası," dedi Emir. Çabucak da ekledi. "Sen geldin ya, emirlik senin hakkın." "Senin hakkın," dedi ana da. "Sen büyüksün." Fakir kutuyu açtı, içinden mührü aldı, gözlerinden uzaklaştırarak baktı, gülerek, önünde sağ dizi üstüne diz çökmüş kardeşine yürekten apaydınlık gülerek mührü ona uzattı. Emir elleri titreyerek mührü aldı. Fakir bu sırada kutuyu da verdi. Mührü kutunun içine koydu. Yüzü de daha sapsarıydı. Emir'in elleri de titriyordu. Fakir önünde diz çökmüş kalmış emiri elinden sıcacık tuttu. Aldı, yanına oturttu. Mis kokulu şerbetler yine geldi, içtiler. Ana hiç konuşmadı. Kahvaltıya oturdular. Onlar kahvaltıyı yaparlarken bir uğultu başladı. Uğultu gittikçe yükseliyordu. Kahvaltı bitince emir pencereye gitti. Sarayın önü, has bahçe, saray surlarının arkası, kentin alanı ağzına kadar insanla dolmuştu. Fakije Teyran'ın geldiği daha tan atmadan duyulmuş, bir anda da kente yayılmış, müküs bin bir inmiş, bir kalkmış, insanlar birbirlerine girmişlerdi. Pencerede emir görününce uğultu daha da arttı. Camlar zangırdadı. Emir, "Keke, senin için!" dedi. Saygılı, hayranlık dolu bir sesle. "Bunlar senin için!" Fakir pencereye geldi. Onu gören kalabalık hep bir ağızdan bağırdı. ''Fakije Teyran, Dengbeje Teyran, sen hoş geldin, sen hoş geldin.'' Uğultular, bağırtılar uzun sürdü. Fakir saraydan aşağı indi. Onun indiğini gören kalabalığın sesi kirp diye kesildi. Kalabalık ikiye ayrıldı, ta alana kadar. Alanda kız, erkek, gençler gövende durmuşlar. Kızlar kırmızı, sarı, yeşil fistanlarını giymişler. Erkekler poşularını takmışlar. Davul, zurna eşliğinde kadim oyunlarını coşkuyla oynuyorlardı. Şenlik bütün gece kesilmedi. Bir yanda dengbejler destanlarını söylüyorlar, bir yanda kavalcılar kaval, türkücüler saz çalıyorlardı. Kentin alanlarına, kalenin burçlarına ulu ateşler yakıldı. Şenlik 3 gün 3 gece sürdü. Fakir halkın içinden hiç ayrılmadı. Son günü alaşafak sökerken Fakir yüksek surun üstüne çıktı. ''Bana bir mey verin.'' dedi. Güzel, sesi denenmiş bir mey verdiler. Fakin eline. Meyin sesi kaval sesinden birkaç misli daha çok ses çıkardı. Surların üstünden bütün alan, neredeyse bütün kent onu dinleyebilirdi. Fakir meyi çalmaya başladı. Çıt çıkmıyordu. Sanki Fakir ıssız çölün ortasında oturmuş, orada çalıyordu. İnsanlar soluk bile almıyorlardı. Fakir gün doğuncaya kadar kuşlar üstüne çıkardığı sıranları, türküleri, kılamları çaldı. Fakir sıranlarını, destanlarını bitirmiş, meyi dudaklarından almış, ayağa kalkmış, surlardan aşağı inmiş, kalabalığın arasına yürümüş, gitmiş, halktan çıt çıkmamıştı. 7'den 70'e insanlar büyülenmiş, gün doğuncaya kadar yerlerinden kımıldayamamışlar, ancak gün doğduktan sonradır ki kendilerine gelebilmişler, yavaş yavaş alanı boşaltmışlardı. Bundan sonra fakir bir daha halkın arasına katılmadı, dışarıya çıkmadı. Ama genç denkbejler gittikçe çoğalarak köylere, kentlere, Anadolu'ya, Kafkaslara, Mezopotamya'ya, çöl Arabistan'a fakirin kuşlar üstüne söylenmiş destanlarını götürdüler. Fakir her sabah kalkıyor, namazını kılıyor, saraydaki odasının büyük penceresine oturup divanını yazıyordu inci gibi yazılarla. Böylece aradan ne kadar bir süre geçti belli değil. Bu arada ana öldü. Fakir buna derecesiz üzüldü, yataklara düştü. Neden sonra aydınlık bir bahar gününde kendine geldi. Gökte turna katarları gördü. Turnalar gün doğudan geliyor, gün batıda Van Gölü'nün üstünde Süphan Dağı'nın ardına Patnos Ovası'na gidiyorlardı. Fakir 3 gün sabahlardan akşamlara kadar turnaların aynı yönde çekilip gittiklerini seyretti. Birkaç gün odasına çekildi, dışarıya çıkmadı. Yiyeceğini içeceğini odasına götürdüler. Fakir odasından derviş donuna girmiş olarak çıktı. Adamlara atını hazırlamalarını söyledi. At az bir sürede hazırlandı. Ata iyi bakılmış, her gün ahırdan alınmış, gezdirilmişti. Çarşıdan geçmedi. Geçseydi bile onu bu kılıkta kimse tanıyamazdı. Kentin dışına çıktı. Karşısından ılık, ince bir yer esiyordu. İçi sevinçle doldu. Kentten epey uzaklaştıktan sonra geriye döndü, surlara baktı. Babası, dedesi, bilinmedik bir zamandan bu yana bütün soyu bu kentin emirleriydi. Kentin bir mezarlığı onlarla doluydu. Ölümü düşünerek Van'a kadar geldi. Van Gölü çok maviydi. O kadar yer gezmiş, deniz, göl görmüş, böyle bir maviye hiçbir yerde rastlamamıştı. Van kentinin kapısında durdu, düşündü. Böyle soylu bir atla bir derviş kente giremezdi. Gerçek dervişlerin ata bindiği de hiç görülmemişti. Attan indi, atı çekerek karşıdaki çimenliğe götürdü, bir telli kavağın yakınında örtledi. Şehre döndü, önce Demirciler Çarşısı'na gitti, arkasından Saraçlar, onun arkasından da Kuyumcular Çarşısı'nı gezdi. Kuyumcular Çarşısı'nın ağzındaki bir aşçıda yoğurt ekmek yedi. Dalmış, sokak sokak bütün şehri dolaşıyordu. Karanlık kavuştu kavuşacak, surların az sonra kapılarının kapanacağı aklına düştü. Çarşılar yavaş yavaş boşalıyordu. Az sonra çarşıda kimse kalmayacak, herkes evine çekilecekti. Çabucak ata gitti, örtlediği yerden atı aldı, kapılar kapanırken içeriye girdi. Kentte çok dostları vardı. Onlar da konaklamak istemezdi. Hana gitti. Hancı onu iyi karşıladı. Gözü bir yerlerden bu bakır yüzlü dervişi ısırıyordu. Düşündü, çıkaramadı. Ona tertemiz bir oda verdi. Atını özel bir ahıra koydu. Yemeğe birlikte oturdular, güzel yemekler yediler. Fakih han odasında yakındaki gölün sesini dinleyerek kuş uykusu gibi bir uykuya geçti. Sabahleyin çok erkenden uyandı. Kentin kapıları daha açılmamıştı, bekledi. Kapılar gün burnuna açıldı. Dışarıda da birçok insan bekliyordu. Atını atladı, gün batıdaki Süphan Dağı'na sürdü, yol gölün kıyısından gidiyordu. Gün bir kavak boyu çıkınca suyun üstündeki buğu kalktı. Dünya maviden maviye giriyordu. Karlı Süphan Dağı olduğu gibi apak gölün dibine çökmüştü. O gece bir köyde yattı. Ertesi gün Erciş kasabasına vardı. Erciş'e hiç gelmemişti ya, burasını seviyordu. Bu kasaba ulu denkbejler yetiştirmişti. Kaldığı handa bir denkbejle karşılaştı. Denkbej sabaha kadar ustam dediği Fakije Teyran'ın türkülerini söyledi. İnanılmaz güzellikte bir sesi vardı. Adam kaval çalmada da çok ustaydı. Fakih genç denkbeye hayran kaldı. Ortalık ışırken genç denkbey destanı kesti, kucağındaki kavalı yanına koydu, alnının terini sildi, sonra Fakih'e döndü. Kuşlar ermişi ustam Fakije Teyran gibi, bu dünyada hiç kimse kaval çalamaz, stran söyleyemezmiş, dedi. Sen onu hiç gördün mü? Onu kimse göremez. Kimi diyor o kuşlarla karışmış, kimi diyor o kırklara. Fakih, bu genç, yakışıklı dengbeje kendini tanıtmaya can atıyordu ya, onu inandıramazdı ki. Kırklara karışmış bir kişiyi karşısında buluverince kim inanırdı ki? Tan yerleri ışırken kalktı dışarıya çıktı. Arkasından yakışıklı genç Denkbej de çıktı. Ustanın atını getirdiler. Küheylan atı atın altın sırma işleme yerine genç Denkbej görünce şaşırdı kaldı. Atın üzengisini tuttu. Fakih ata bindi. Dizginden tutmuş genç Denkbej kızararak utangaç. ''Sen kimsin, adını bağışlamadın?'' dedi sesi titreyerek. ''Sana kanım kaynadı.'' Dizgini bıraktı. Fakih biraz düşündükten sonra ''Benim adım Mehmet.'' dedi. ''Seni nerede bulurum?'' Fakih gene bir süre düşündükten sonra ''Sen beni ararsan, Müküs emirliğine gelirsen beni orada bulursun.'' dedi. Atını sürdü. Genç Denkbeş orada İkircikli, Fakih gözden yitinceye kadar arkasından baktı. Bir süre sonra Fakih, genç Denkbej'e kim olduğunu söylemediğine pişman olup geriye döndü. Denkbej olduğu yerden kıpırdayamamış, öyle duruyordu. Onu görünce yüzü ışıdı, gülümsedi. ''Bir şey mi unuttun pirim?'' ''Unuttum.'' dedi Fakih. ''Sana öz adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Fakije Teyran. Müküs'te seni bekliyorum.'' Atının başını çevirdi, sürdü. Patnos Ovası Süphan Dağı'nın dibine tam kuşluk vaktinde geldi. Başını kaldırdı, dağın doruğuna baktı. Dağ süt beyaz bir duvar gibi yükseliyordu. Doruğu duman içindeydi. Doruğun yanında yöresinde ağzına kadar renk renk çiçekle dolmuş ovaya bacaklarını sarkıtıp kanatlarını kısmış turnalar üst üste iniyor, salınarak oradan oraya ağır ağır yürüyorlardı. Gökten durmadan o kadar çok turna sağlıyordu ki ovaya, ova turna sürüleriyle doluydu.
Gün ışığı altında Süphan Dağı bir lurlandı. Uzun boyunlu, uzun kanatlı, uzun bacaklı kuşların bacaklarının üstlerinden sarkan kırmızı, yeşil, mavi, sarı telleri şırlayan gün ışığında renk renk kıvılcımlanıyor, ovaya çökmüş yoğun ışık altında yalp yalp ediyordu. Fakir bunca yıl kuşların içinde dolaşmış, renk renk, boy boy, biçim biçim böylesine bir kuşun kümesini hiçbir yerde görmemişti. Dağa tırmandı, karlara bata çıka yukarıya bir süre yürüdü, bir düz kayanın üstündeki karları eliyle süpürdü, yönünü ovaya doğru döndü oturdu. Turnalar bir kıvılcım buğusu içinde dolaşıyorlardı. At, aşağıda kıvılcımlanarak yanında yöresinde dolaşan kuşların arasına dolaşıyor, turnalar ondan kaçmıyorlardı. Faki hemen ayağa fırladı, hızla yamaçtan aşağı indi, yavaşça ses çıkarmadan turnaların arasına katıldı. Turnalar ondan da kaçmadı. Faki buna sevindi. Karanlık kavuşana kadar da kıvılcımlanan turnaların arasında kaldı. O, turnalar arasında yürüdükçe yüreği kıvılcımlanıyor, içine mutluluk doluyordu. Dağın dibinden çıkan, yöresinde kırmızı çiçekler açmış ak çağsaklı pınara gitti, atını sulayıp yakına örtledi. Çok çiçekli toprağa oturup heybeden azık çıkınını çıkardı, yemeğini yedi, suyunu içti, yamçısına sarılıp başını yumuşak, çimenli tümseye koydu. Esen ince el, dört bir yandan türlü türlü kokular getiriyordu. Geç kalmış, yorgun turnaların da alacakaranlıkta karartıları ağır ağır gökten yere sağlıyordu.